الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen hafta Osman radıyallahu anh'unun zikrettiği hadis-i şerifi almaya başlamıştık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl abdest aldığı ile alakalı. Belli bir kısma kadar gelmiştik. Bugün oradan devam edeceğiz. Ama oraya gelmeden önce, başlamadan önce geçmiş hadisi bir hatırlayalım. Belki olmayan kardeşlerimiz de vardı. Onlar da hem istifade etmiş olurlar. Hadis-i şerifte Osman radıyallahu anh diyor ki da'a bi vadu'in. Vadu ne demekti arkadaşlar? Hatırlayan var mı? Mustafa?
Kullanılan su.
Yani abdest esnasında kullanılan su. Vadu. Yani vavun üzerindeki harekesi fetha. Eğer vudu olur ise ne anlama geliyordu?
O işlemi.
Abdest alma işlemi demiştik. Osman radıyallahu anh abdest almak için ne yaptı? Bir su talep etti. Daha sonradan feğasele keffeyhi selâse merratin. Ellerini abdeste başlamadan önce 3 kez yıkadı. Bunun hükmünün ne olduğunu söylemiştik? Sünnet. Abdeste başlamadan önce elleri 3 kez yıkamanın sünnet olduğunu söylemiştik. Daha sonradan ثُمَّ تَمَضْمَدَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ. Madmada yaptı, burnuna su çekti, daha sonradan onu çıkardı. Burada bunu da tafsilli bir şekilde almıştık. Madmada ve istinşağın hükmünün bir olduğunu, istinsarın yani buruna çektiğimiz suyu çıkartmanın hükmünün başka bir şey olduğunu açıklamıştık. Onu hatırlayan var mı? Madmada ve istinşağın hükmü neydi?
Farz.
Neden?
Yüzden
olduğu için. Değil mi İlker abi?
Ayette de yüz geçtiği için.
Ayet-i kerimede Allah-u Teala yüzü yıkamamızı emrediyordu.
Maide suresinde geçiyor.
Alimlerde ne diyorlardı? Ağız ve burun da yüzden olduğu için birinci olarak delillerden bir tanesi. Yüzü yıkamak farz olduğu için, vacip olduğu için aynı şekilde burun ve ağız da yüzden olduğu için yıkanması gerekir. Aynı şekilde yine hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا تَوَضَّعْتَ فَمَضْمِنْ. Yani abdest aldığında madmada yap diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in neyi var? Emri var. Yine Hazreti Ayşe'den gelen hadis-i şerifte abdest aldığın zaman işte madmada ve istinşak yap. Çünkü bu abdestin olması gereken, olmazsa olmazlarındandır diye yine aynı şekilde bir hadis-i şerifte var. Buradan diyoruz ki madmada ve istinşak, ağza su vermek ve buruna su çekmek abdestin sünnetlerinden değil, farzlarından. Racih olan görüş bu dedik. Ama istinsar, buruna çektiğimiz suyu geri çıkarmanın hükmüyle ilgili ne demiştik? Hatırlayan var mı?
Beis yok demiştik.
Yani bunu çıkarmak sünnet. Bir insan bunu çıkarmadan yutsa dahi abdesti yine sahihtir. Ama evla olan, en faziletli olan ne? O suyu çıkarması. ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. Daha sonradan Allah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü 3 kez yıkadığını bize ne yaptı? Hazreti Osman hadis-i şerifinde bildirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzü 3 kez yıkadı. Burada yüzün sınırlarını ne olarak çizmiştik?
Saç dipleri.
Saç diplerinden sakalların altına olan bölüm. Yanlamasına da iki kulak arasında. Bu kulaktan diğer kulağa olan kısmı biz ne olarak nitelendirdik? Yüz olarak nitelendirdik. Bu kısmı komple Allah sallallahu aleyhi ve sellem yıkadı. Burada yine bir konuya değinmiştik. Sakalların bu kısmı.
Uzun ve kısaların
olan. Sakalların uzunluğu, bu uzun olan kısımları da yıkamak gerekiyor mu?
Yok.
Yoksa yıkamak gerekmiyor mu?
Yıkamak gerekiyor.
Yıkamak gerekiyor. Gerekiyordu. Çünkü dedik ki.
Beraber zaten.
Yüzü. Yani yüzle beraber olduğu için. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakallarını yıkarken ne yapıyordu?
Hilalliyordu.
Yani arasına parmaklarını sokarak suyun ulaşmasını sağlıyordu. O yüzden dedik ki sakalların bu uzun olan kısmı da yüzdendir. Yüzle beraber yıkanması gerekir. Daha sonradan ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. Sonra kolunu dirseğine kadar yıkadı. Yine burada da bir tafsilata girmiştik. Asıl itibariyle ila harfi ceri dirseğin kendisini kapsamadığını söylemiştik. Dirseğe kadar manasına geliyor. Ama sünnette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dirseğiyle beraber dirseğin etrafında suyu döndürdüğünü, hatta bazı rivayetlerde Sahih Müslim'de geçtiği gibi pazısından başladığı ile ilgili rivayetler de var. Yani dirseğini yıkadığını, buradaki ilanın asıl itibariyle buradaki harfi cer olan ilanın dirseği kapsamadığını ama sünnette bu şekilde delil geldiği için bu manayı içerdiğini söylemiştik. Sümmel yusra misle zalik. Sonra sol koluna da aynı şeyi yaptı Allah Resulü Aleyhisselam. Yani buradan kasıt ne? Sol kolunda dirseğiyle beraber 3 kez ne yaptı? Yıkadı. Sümme mesaha bi ra'sihi. Daha sonradan başını mesetti. Burada başın sınırlarına ne demiştik? Baş dediğimiz yer. Saçların başladığı yerden enseye kadar olan bölüm. Diğer yanlamasına ne demiştik?
Kulak arkasında.
Kulak arkasındaki başlayan saçlardan diğer kulağın olduğu yere komple meshetmesi gerektiğini söyledik ki bugünkü konumuz da bu meslerle alakalı. Onlarla gelen diğer rivayetleri alacağız. Summa gasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn 3 merrat. Sonra sağ ayağını Ka'bayn dediğimiz ayak ile bacağı birleştiren o mafsal kemiğin olduğu yere kadar. Burada da ila yine kollardaki dirseklerle aynı hükmü alıyor dedik. Yani orada da Ka'bayn kemikleri de bu şeyin içine
girer.
Yani onları da beraber yıkanması gerekir. Daha sonradan ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَٰلِكَ. Daha sonradan sol ayağına da sağ ayağına yaptığı şeyin aynısını yaptığını söylüyor Osman radıyallahu anh. Daha sonradan diyor ki رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّى نَحْوَ وُضُوِئِ هَذَا. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi benim size bu önünüzde abdest aldığım gibi, abdest aldığım şekilde abdest alırken gördüm diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselam'ın abdest alma şeklini bize bu şekilde ne yapıyor? Vasfediyor Osman radıyallahu anh. Daha sonradan hadiste burada müellifin zikretmediği bir ziyadeyi zikretmiştik. Onu hatırlayan var mıydı? Yani hadisin devamını müellif burada konuyla alakalı olan bölüme kadar zikretti. Aslında bu hadisin devamı da var demiştik. Orayı hatırlayan var mı? Önemli bir meseleydi. Hatırlıyor musun Mustafa? Dedi ki kim? Allah Resulü Aleyhisselam benim bu abdest aldığım gibi abdest alır. Daha sonradan iki rekat namaz kılar ise kıldığı bu namazda bu iki rekatta kendi nefsiyle konuşmaz. Burada kendi nefsiyle konuşmazdan kasıt ne demiştik? Yani dünya işlerini düşünmez. Kendini namaza tam olarak verir. Huşu içinde kılar ise Allah-u Teala onun geçmiş günahlarını ne yapar?
Affeder
dedik. Burada da bunu açıklamıştık. Müellif burada niye zikretmedi? Çünkü konuyla alakalı olan kısım abdestin nasıl alınacağıyla ilgili. Ama biz bunu hadisin fayda olsun diye bu geri kalan kısmını da zikrettik ki yani bu sünnetten de ne olmayalım?
Mahrum
olmayalım. Tatbik edelim. Çünkü bu şeyin sünnetinde ecri büyük. Yani bu şekilde kişi abdest alıp iki rekat namaz kılarsa, abdest namazı dediğimiz bu namazı kılar ise ve bu kıldığı namazda da huşulu bir şekilde dünyanın meşgalesinden uzak bir şekilde kendini Allah'a yönelmiş bir şekilde, vermiş bir şekilde kılar ise geçmiş günahlarının bağışlanacağını, silineceğini söyledik. Büyük bir şey. O yüzden bu sünnete de ne yapmak lazım? Önem göstermek lazım, uygulamak lazım ki bir insan için zor bir şey değil. Abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılması. Yine bu aynı şekilde bu abdest namazıyla ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ona üç şey vasiyet ettiğini söylüyor. Bunlardan bir tanesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılmasını söylüyor. Nasihat ediyor, vasiyet ediyor. Bir diğeri ayın ayda üç gün oruç tutmasını. Bu 13, 14, 15 olur. Ayın ilk zamanı olur, son zamanı olur. Yani her ayda 3 gün oruç tutmasını. Üçüncü olarak da nasihat ettiği şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin duha namazı. Duha namazı kılmıyor. Duha namazı da biliyorsunuz güneş doğduktan sonra başlayıp öğle namazına kadar olan o vakitte en azı 2 rekat en çoğuyla ilgili bir sınırlama olmayan bir namaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu üç şeyi Ebu Hureyre radiyallahu Anhu'ya ne yapıyor? Tavsiye ediyor. Daha sonradan hadisle ilgili bu faydaları zikrettik ve en son kaldığımız yerden devam edelim. Oraya da konuya soruyla başlayalım. Aynı azada, abdest azalarından mesela kollar gibi, sağ ve sol kol. İşte sağ ayak, sol ayak gibi. Bu azalarda tertip vacip midir yoksa değil midir? Yani bir insan önce sol kolunu yıkamaya başlasa, daha sonradan sağ kolunu yıkamaya başlasa olur mu?
Olmaz.
Yoksa olmaz mı?
Olmaz.
Olur diyenler, olmaz diyenler.
Olmaz diyenler.
Olmaz, olmaz diyenler. Olmaz. Olur diyenler. Hiçbir şey demeyenler. Diyoruz ki arkadaşlar, aynı azada tertip sünnettir. Farz değildir. Aynı azada. Mesela kollar gibi dedik. Ayaklar gibi. Burada tertip, tertip ne? Sıralama. Sünnettir. Farz değildir. Çünkü ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor, ellerinizi dirseklerinize kadar yıkayın. Önce sağ elinizi, sonra sol elinizi
demiyor.
Burada diyoruz ki biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağdan başlamayı severdi. O yüzden sünnete uygun olan ne?
Sağdan başlamak.
Sağdan başlamak. Buraya dikkat edin. Aynı azadan bahsediyoruz. Komple tertipten biraz sonra orayı açıklayacağız. Aynı azadan bahsediyoruz. Yani eller gibi sağ el, sol el. Sağ ayak, sol ayak gibi. Aynı azadan bahsediyoruz. Aynı uzuvdan bahsediyoruz. Burada tertip sünnet. Farz değil. Bu da faydelerden bir tanesi. Hadisteki faydeleri almaya devam ediyoruz dedik ya. Faydelerden bir tanesi. Yine hadis-i şeriften çıkardığımız faydelerden bir tanesi de ne? Kabe'nin kemikleriyle beraber, Kâb kemiğiyle beraber ayağın ne yapılması?
Yıkanması.
Hadis-i şeriften Osman radıyallahu anh'unun naklettiği, rivayet ettiği hadis-i şeriften çıkarttığımız faydelerden de bir tanesi ayakların Kâb kemiğine kadar ne yapması?
Yıkanması.
Aynı şekilde burada da biraz önce söylediğimizi söylüyoruz. Ayaklarda da aynı şekilde ellerde olduğu gibi tertip vacip değil, sünnet. Yani insan önce sol ayağını yıkayıp sonra sağ ayağını yıkasa abdesti ne olur? Sahih olur. Ama sünneti ne yapmış olur? Terk etmiş olur. Yani bir Müslümana düşen nedir? Bu anlamda sünneti de yerine getiriyor. Biz buradan neden bahsediyoruz? Bu şekilde yıkasa da abdesti sahih olur mu?
Olur.
Ama ne yapmış olur? Sünneti terk etmiş olur. Daha bir sonraki faydaya geçtiğimiz zaman burada da arkadaşlar Şiilerin, Rafizilerin ehli sünnete muhalefet ettiği konulardan bir tanesi de abdeste nedir arkadaşlar? Ayakların temizliği ile ilgili olan bölümdür. Ayakların nasıl temizleneceği ile ilgili bölümde Rafiziler, Şiiler 3 durumda ehli sünnete ne yapmışlardır?
Muhalefet
etmişlerdir. Bunların birincisi demişlerdir ki Kâbe'nin dediğimiz bu Kâb kemiği ayağın bu yanındaki çıkıntı olan iki, ayakla bacağı bağlayan kemik değil de ayağın üstündeki şu üstündeki kemiktir demişlerdir. Yani buradan kasıt ayağın üstündeki kemiktir. Bu yandaki kemikler değildir. Burada ne yapmışlardır? Ehl-i sünnete muhalefet etmişlerdir. İkinci muhalefet ettikleri yer çıplak ayak üzerine meshedilir, ayaklar yıkanmaz demişlerdir. Çıplak ayak üzerine meshedilir, ayaklar yıkanmaz. Yani abdeste biz ne diyoruz? Eğer ayağımız çıplak ise mes konusuna daha sonraki bölümlerde geleceğiz. Mes'ten bahsetmiyoruz. Eğer ayağımız çıplak ise oradaki farz nedir?
Yıkanması
o ayağın yıkanmasıdır. Ayet-i kerimede emredildiği gibi ve hadis-i şeriflerde de geldiği gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağında bir şey giymediği zaman çıplak ayağını ne yapıyordu?
Yıkıyordu.
Eğer ayağında mes var ise onun üzerine de mes ediyordu. Üçüncüsü arkadaşlar meslerin üzerine mes etmeyi kabul etmiyorlar. Yani mesin üzerine mes diye bir şey olmaz. Yani mesleri mes üzerine mes etmeyi dinde haram olarak görüyorlar. Kabul etmiyorlar. Diyorlar ki mesin üzerine mes olmaz. Çıplak ayağın üzerine mes edersin. Bu şekilde ehli sünnete üç yerde muhalefet ediyorlar. Birincisi ne dedik? Bu Kâb kemiğinin yanlardaki kemik değil de üstteki ayağın üstü olduğunu, yıkamayla ilgili çıplak ayağın yıkanmasıyla ilgili durumda da ehli sünnetin görüşü budur. Yıkanması farzdır. Onlar diyorlar ki hayır, ayak yıkanmaz. O dediğimiz yer mes edilir. Ayağın üstü mes edilir. Üçüncü olarak da mes'i inkar ediyorlar, kabul etmiyorlar. İşin enteresan tarafı arkadaşlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl abdest aldığını, meslerin üzerine nasıl mes ettiğini rivayet eden sahabilerden bir tanesi de kim?
Ali
radıyallahu anh. Yani Ali radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl abdest aldığını, abdest alırken ayakları çıplak iken yıkadığını, mesleri varken de onun üzerine mes ettiğini söylüyor. Onların nazarında Ali radıyallahu anh'ın durumu ne? Yani imamların imamı, baş imam. Değil mi? Yani o kadar yüksek mertebede birisi olarak görüyorlar. Hatta Ebu Bekir, Ömer, Osman radıyallahu anh'ın da üstünde görüyorlar. Buna rağmen ondan gelen bu rivayeti
kabul etmiyorlar.
Almıyorlar. Çünkü niye? İşlerine gelmiyor. Bu rivayetleri kabul etmek işlerine gelmiyor. Diyoruz ki Şiiler de bu anlamda Rafiziler Ehl-i Sünnet'e bu üç yerde abdestle ilgili yerde muhalefet etmişlerdir. Dedik ki hadisin geri kalan kısmını burada İbn Hacer el-Askalani zikretmedi. Biz bunun biraz önce de hatırlattık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim benim abdest aldığım gibi abdest alır. Daha sonradan da iki rekat namaz kılar. Bunu huşulu bir şekilde kılar. Nefsiyle konuşmaz. Nefsinden gelen vesveseleri dinlemez. Dünya meşgalesiyle uğraşmaz ise bunun karşılığında da ne demiştir? Onun geçmiş günahları bağışlanır. Yani bu hadisteki bu ziyadeden de kişi bu şekilde iki rekat namaz kıldıktan sonra geçmiş günahlarının bağışlanacağı faidesini de bu hadis-i şeriften ne yapmış oluyoruz?
Öğrenmiş
oluyoruz. Diyoruz ki bu zamana kadar arkadaşlar dört tane abdestin farzını saydık. Kim bunları bize sayabilir? Bu zamana kadar yüzün yıkanması. Yüzün yıkanmasının içine ne giriyor dedik? Ağız ve burun da giriyor. Yani yüz komple yıkanması farzdır. Ayet-i kerimede böyle gelmiştir. Bunun kapsamı içine ağız ve burun da girer. Birincisi yüzün yıkanması. Ağız ve burunla beraber. İkincisi kolların dirseklere kadar yıkanması. Üçüncüsü başın meshedilmesi. Dördüncüsü de ayakların topuklarla beraber bu kâb kemiğiyle beraber komple ne yapılması? Yıkanması. Şu ana kadar dört tane farzı saydık. Bunların hepsi ayet-i kerimede geliyor. Şu anda beşinci farza geçiyoruz. Bu da arkadaşlar tertip. Yani sıralamaya dikkat etme. Sıralamaya riayet etme. Bunu da yine arkadaşlar yine ayet-i kerimeden çıkartıyoruz. Öncelikle. Allah-u Teala önce bize yüzü yıkamamızı emrediyor. Daha sonradan kollarımızı yıkamamızı emrediyor.
Başımızı
meshetmemizi, daha sonradan da ayaklarımızı yıkamamızı emrediyor. Burada alimler diyorlar ki Allah-u Teala burada başı meshetmeyi yıkanan uzuvların arasında zikretmiştir. Bu da neye delalet eder? Tertip olduğuna. Yani sıralamaya dikkat edilmesi gerektiğine. Yani Allah-u Teala önce yıkananları sonunda meshedilen onlardan ayrı bir fiili ne yapmıyor? Zikretmiyor. Bu başa meshetmeyi yıkanması gereken azaların arasında zikrediyor. Demek ki burada bir sıralama var, bir tertip var. İkincisi arkadaşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken her zaman bu sıralamaya ne yapmış?
Dikkat etmiş.
Hiçbir zaman bu sıralamanın yerini değiştirmemiş. Bu da aynı zamanda ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürekli bunu böyle yapması bunun aynı zamanda sıralamanın, tertibin farz olduğuna, vacip olduğuna delil. Yine burada aklımıza şöyle bir soru geliyor. Eğer abdeste bu böyle ise, sıralama şart ise, vacip ise, farz ise, gusülde de aynı şey geçerli midir? Yani abdest azalarında bu sıralamayı dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl yüzü yıkamak farz ise, bunları da sırayla ayette geldiği şekilde yıkamamız ne dedik? Farz dedik. Peki gusülde de aynı şey geçerli mi?
Geçerli.
Yani gusülde de önce ağzımıza, burnumuzu, yüzümüzü, sonra kolumuzu, sonra sol kolumuzu, sonra başımızı, sonra ayaklarımızı bu sıralama içinde mi? Yoksa diyoruz ki gusülde bu şart geçerli değil. Bu farziyet geçerli değil. Niye? Çünkü gusülde bedenin hepsi bir uzuv olarak sayılıyor. Yani beden bütünüyle bir uzuv olarak sayıldığı için biraz önce de aynı azada abdestte ne dedik? Sağla solda, sağ kolla sol kolda birini birine takdim ettiğin zaman abdestin sahih olur. Ama sünnete muhalif etmiş olursun dedik. Gusülde ise diyoruz ki bütün vücut bir sayıldığı için yani başından başlamışsın, omzundan, kolundan başlamanın bir şeyi yok. Sonuçta burada ne? Bütün vücudunu yıkaman gerekiyor. O yüzden bütün vücut bir olduğu için gusülde sıralama vacip değil diyoruz. Bunu da fayda olarak zikretmiş olalım. Evet arkadaşlar, beşinci vacibi aldıktan sonra bir diğer vacibe geçiyoruz. Bu da altıncı vacip, altıncı farz abdestle ilgili ne olabilir arkadaşlar? Dört tane azanın yıkanması ayet-i kerime ile sabitti. Beşinci olarak biz buna tertibi sıralamaya getirdik. Altıncı olarak değil.
Niyet.
Şart. Farzlardan değil.
Hocam besmele için acıt yok mu? Besmele çekmenin...
Onları ileride alacağız. Sünnet mi? Besmele çekmek sünnet mi? Vacip mi? Onu ileride alacağız. Ama raci olan görür sünnet. Diyoruz ki arkadaşlar, altıncı vacipte muvalat. Muvalat da arkadaşlar, geciktirmeden birbiri ardına yıkamak. Yani birisi ağzına burnuna su verdi. Sonra gitti bir 5 dakika gezindi. Geldi yüzünü yıkadı. Aradan biraz daha vakit geçti. Sağ kolunu yıkadı. Sonra sol kolunu yıkadı. İşte biraz daha gitti. Başına meshetti. Aradan 5-10 dakika daha oturdu. Bir çay içti geldi. Sonra ayaklarını yıkadı. Biz bu kişiye abdest aldı diyor muyuz? Yoksa demiyor muyuz? Aslında bütün azaları ayette geldiği şekilde yıkadı. Tertibe de riayet etti.
Ama geciktirdi.
Ama muvalaatı terk ettiği için biz o kimseye abdest aldı diyemiyor isek, o zaman muvalaatın, yani geciktirmeden peşi sıra o azaları tertipli bir şekilde yıkaması da ne diyoruz arkadaşlar? Vaciptir. Yani farzdır. Altıncı şey neymiş? Muvalaat. Yani peşi sıra geciktirmeden diğer uzuva geçirildiği zaman onun yıkanması. Burada muvalaatın vacip olduğunu anladıktan sonra hangi durumlarda düşer, hangi durumlarda düşmez? Bunlarla ilgili birkaç ne yapalım? Örnek alarak olayın daha iyi açıklanmasını sağlayalım. Öncelikle diyoruz ki burada muvalaatta durum örfe dönüyor. Yani nasıl? Mesela çok sıcak olan bir vakiti ele alır isek, bazen abdeste başladığınız zaman yüzünüzü yıkıyorsunuz. Sıcaklığın bazı yerlerde 50-60 derece olduğunu düşünün. Mesela Suudi Arabistan gibi. Değil mi? Ne yapıyorsunuz? Abdest alırken sıcakta yüzünüzü yıkadınız, abdest almaya başladınız. Belki ayağınıza geldiğiniz zaman yüzünüz kuruyor. Bu bizim için ölçü değil. Aynı zamanda çok soğuk veya rutubetli olan bir yerde, rutubetli o havada belki de kolunuzu yıkıyorsunuz 15 dakika sonra hala kurumamış oluyor, ıslak oluyor, nemli oluyor. Bu da bizim için ne? Ölçü değil. Bizim için ölçü olan, yani mutedil, normal güncel hayatta ki bekleme süresi. Yani onun bir sınırı var abdest alırken, değil mi? Yani biz bu adama baktığımız zaman bu abdeste ara verdi mi? Vermedi mi? Bunu ayırt edebileceğimiz kadar bir müddet sonra, yüzünü yıkadıktan sonra koluna geçmesi lazım. Onu bitirdikten sonra başına meshetmesi lazım. Daha sonradan ne yapması lazım? Ayaklarını yıkaması lazım. Bu şekilde sıralamaya dikkat edip aynı zamanda da peşi sıra bir uzuvu yıkadıktan sonra diğerine geçmiş olması lazım. Mesela birisi abdest alırken sular kesildi. Adam ağzını yıkadı, burnuna su çekti. Yüzünü yıkadı, sonra çeşmeden sular kesildi. Bu kişi gitti yan komşudan su istedi veyahut da kuyudan su çekti. Daha sonradan kaldığı yerden abdestine devam mı eder yoksa baştan mı başlar?
Baştan
başlar, devam eder diyorlar.
Baştan başlar, aradaki şey oldu.
Devam eder.
Niye devam eder?
Zaruret çünkü hala abdestte.
Yani hala burada muvalaatı terk etti ama ne için?
Su yok.
Abdestten dolayı. Zaruret halinde olduğu için. Yani gücün ölçüsünde ne yapacaksın? Allah-u Teala'dan korkacaksın. Hala o kimse abdest esnasında su yok. Su bulmak için de ne yaptı? Komşudan istedi. Bu kişi geldiği zaman kaldığı yerden devam ederse muvalaatı, yani peşi sıra diğer uzuva geçmeyi terk etmiş olmaz diyoruz. Başka bir örnek verelim. Mesela bir kişi abdest alırken işte yine ağzına burnuna su verdi, yüzünü yıkadı, kollarını yıkadı. Daha sonradan elbisesine necaset bulaştığını gördü. Onu temizlemeye, çıkarmaya çalıştı. O esnada da mesela yüzü kurudu veya kolları kurudu. Başına meshedecekti. O sıra üzerindeki necaseti fark etti. Onunla uğraşır iken bu şeyi kaçırdı. Muvalaatı, yani peşi sıra yıkamayı, geciktirmeden yıkamayı kaçırdı. Bu durumda abdeste yeniden mi başlar Yoksa devam mı eder?
Yeniden başlar. Yeniden başlar.
Yeniden başlar diyenler var. Yine devam eden diyenler var.
Yeniden başlar.
Yeniden niye yeniden başlar?
Çünkü necasetle pisliğe önce o pislikten kurtulması lazım.
Yok, hemen abdestin almayla sonradan kurtarmak lazım pisliği.
Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Abdest alma esnasında biraz önceki verdiğimiz örnekte su kesildi. Su almaya gitti o kimse.
Nasıl o öyle?
Bu neyle alakalıydı? Abdestin kendisiyle alakalı. Necasetin izale edilmesi abdestin kendisiyle alakalı bir durum mu?
Değil.
Ayrı bir şey. Necasetten temizlenmek abdestin sınırları içinde olan, abdest alma içinde olan bir şeydi. Ayrı bir konu. Burada abdestin dışında başka bir şeyle meşgul olduğu için, bu sırada beklediği için, muvalatı terk ettiği için bu kişiye ne diyoruz? Sen abdeste yeniden başlaman gerekir. Abdeste
necasetle uğraştığı için zaman geçti.
He, necasetle uğraştı ama bu uğraştığı şey abdestin kendisiyle alakalı bir durum değil.
Değil ama abdestin temizlenmek, necasetten temizlenmek.
Yani abdest aldıktan sonra bunu yapabilir miydi?
Olmaz.
Niye?
Necaset var üstünde abdest almış.
Tamam, necaset var üzerime bulaşmış. Ben bu elbiseyi çıkardım abdest aldıktan sonra başka elbise giydim.
O başka.
Yani demek ki abdestle alakalı bir durum değil.
Değil.
Abdestle alakalı bir durum olmadığı için ne diyoruz? Yani bu kişi abdestine ara verdi. Necasetin temizliğiyle uğraştı.
Zaman
bu uğraştığı şey zaman geçirmesine sebebiyet verdi. Diğer azaları, yıkadığı azaları kurudu. Bu sebebiyet verdiği şey, yani uğraştığı şey muhalatı bozdu. O yüzden farz olan bir şeyi geciktirdiği için abdeste ne yapması lazım?
Yeniden
başlaması lazım.
Konuşmak hocam?
Konuşmakla ilgili bir problem yok. Mesela başka birinden bahsedelim. Üçüncü bir örnek olarak. Abdest aldığı esnada ellerini yıkadı. Ağzına, yüzüne, burnuna su verdi. Yüzünü yıkadı. Kollarını yıkarken oraya boyanın bulaştığını gördü. Adam boyacı olduğunu farz edelim. Yani bedenine ulaşmayacak bir şey var. Suyun bedene geçmesini engelleyen bir şey var. Onu izale etmeye çalıştı. Çıkartamadı, gitti. İşte öbür odadan tiner aldı, bir şey aldı, oraya döktü, onu oradan kazıdı. Sonradan geri döndü. O esnada yüzü kurudu mesela.
O olur.
Bu kimse için muhalatı terk etti. O yüzden abdeste başa dönmesi mi gerekiyor denir? Yoksa kaldığın yerden devam edebilir misin? Yani burada hala ne ile meşgul bir kişi?
Sıralamayla meşgul.
Sıralama o abdest azasındaki o şeyi izale edip suyun orada ulaşmasına çalışıyor. Bu da ne?
Abdeste
olması gereken bir şey. Kolları sen dirsekleriyle beraber yıkacaksın dedik. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden birisinin bir dirhem, böyle bir para kadar ayağında bir yere su bulaşmadığını görüyor. Ona ne yapıyor? Geri dön. Sen abdest almadın, yeniden abdest al diyor. Çünkü niye? Yani bu yıkanması veya meshedilmesi gereken yerlerde ne yapılması gerekiyor? Komple oraların
yıkanması
gerekiyor. Eğer oraya su ulaşmıyor ise o zaman abdest kabul olmayacak. O yüzden o kişinin bu şeyle meşgul olması ne diyoruz?
Muhalatı
bozmaz diyoruz. Çünkü hala abdest almak ile
meşgul.
Abdestin dışında başka bir şeyle meşgul değil. O zaman diyoruz ki mesela necaset o kimsenin ayağına bulaşmış ise, ayağına geldiği zaman bulaşmış ise burada durum nasıl olur? Bir tafsil var mı? Yoksa biraz önceki bahsettiğimiz gibi mi?
Yok, ilk önce o necasetin giderilmesi gerekiyor.
Abdest aldığı esnada fark etti bunu. Ayaklarını yıkamaya geldi, necaseti fark etti. Diyoruz ki burada olayı tafsilli bir şekilde açarak anlatırız. Eğer diyoruz ki bu durum ayağına bulaşan şey suyun ulaşmasını engelliyor ise, suyun ulaşmasını engelliyor ise, onu kazımak için veya onu çıkarmak için katı bir şey ise bu necaset, onu gidermek için uğraşıyor ise, o zaman onunla uğraştığı süredeki diğer azaların kuruması zarar
vermez.
Normal abdestine devam eder. Ayaklarını yıkayarak abdestini bitirir. Eğer bu ayağında bulunan necaset kuru, katı bir şey değil de abdest suyunun bulaşmasını engelleyen, yani onun ulaşmasını engelleyen bir şey değil ise, onu temizlemek için diğer uğraştığı esnada diğer azaları kuruyor ise, o zaman deriz ki bu muhalatını engelleyen bir durumdur. Yani adamın bacağında idrar olduğunu, bir şey olduğunu orada fark ettiyse, onu yıkamak için veyahut da onu silip veya bir şekilde bir onu temizlemek için uğraştığı esnada muhalatı terk ettiyse, o zaman deriz ki sıvı olan şeylerde, yani bulaşan necaset yıkadığın zaman suyla beraber gidiyor ise, sen burada ne yapamazsın? Olayı geciktiremezsin. Zaten yıkadığın zaman bu da suyla beraber ne olmuş olur? Gitmiş olur. Ama oradaki necaset katı bir şeyse dedik, onun temizliğiyle uğraşmak ve burada zaman alması muhalatı terk ettiği anlamına gelmez. Şu anda hadisten istifade ettiğimiz şeyleri topladığımız zaman farzı 6'dır diyoruz. Neydi bunlar?
Yüzün yıkanması.
Yıkanması. Yüzün yıkanmasının içine ağız ve burun, matmada ve istinşak giriyor. Bir. İkincisi, kolların yıkanması, dirseklerle beraber.
Başın
meshedilmesi.
Ayakların yıkanması.
Dört.
Sıralamanın
vacip olması, farz olması. Beş. Altıncısı da ne? Muhalat. Yani bir uzuvdan diğer uzuva geçildiği zaman bu şekilde birbiri ardına ara vermeden yıkamaya devam etmek. Bu hadis-i şerifi aldıktan sonra dedi ki müellif, Osman radıyallahu anh'un zikrettiği hadis-i şerifi ne yaptı dedik? Asıl olarak kabul etti. Daha sonra da getirdiği hadisleri de ne yaptı? Onu açıklayıcı veyahut da o hadislerde Osman radıyallahu anh'un hadisine ziyadeler var ise onları bize zikretti ki bu aslı ne yapmak istedi? Tamamlamak istedi ki şimdi biraz sonra bu hadis-i şeriflerde de ne yapacağız bunu? Daha iyi bir şekilde anlayacağız. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً اَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدُ وَالنَّسَائِ وَالتِّرْمِذِي بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ بَلْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ اِنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ Ali radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin abdest alma şeklini anlatırken şöyle demiştir. Yani burada arkadaşlar dikkat edilmesi gereken bir durum. Yani bu burada Ali radıyallahu anh'un hadisinden konuyla alakalı bir bölümü bize naklediyor. Geri kalan kısmı Osman radıyallahu anh'un zikrettiği hadisten farklı değil. Burada bir ziyade var. Üzerinde durulması gereken bir konu var. Burada diyor ki Ali radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin abdest alma şeklini açıklarken şöyle dedi diyor. Yani abdest alma şeklini vasfederken şuradaki ibareyi kullandı diyor. Diyor ki ve başını bir defa meshetti. Osman radıyallahu anh'un hadis-i şerifine döndüğümüz zaman hadis-i şerifte ne diyordu arkadaşlar?
Kollarını üç sefer yüzünü.
Sümme mesaha bire'sihi. Yani başını meshetti diyordu. Bir sefer meshetti veya iki sefer, üç seferle ilgili bir açıklama var mı? Gelmiyor. Burada bu ziyadeye getirdi. Hadisin geri kalan kısmı Osman radıyallahu anh'un hadisiyle Ali radıyallahu anh'un hadisi aynı. Burada bir ziyade var. Orada ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başını bir defa meshetti. Ziyadesi olduğu için müellif burada bu hadisi getirdi. Yani asıl olarak Osman radıyallahu anh'un hadisini getirdi. Bu hadislerle Osman radıyallahu anh'un getirdiği hadisi ne yaptı? Destekledi. Onunla tamamladı. Bu hadisle ilgili Ebu Davud, Tirmizi, Nesai sahih bir isnatla tahric etmişler. Yani hadisin metni sahih. Aynı şekilde senedi de sahih. Tirmizi bu hadis için diyor ki bu hadisin bu konudaki en sahih hadis olduğunu söylemiştir. Tirmizi diyor ki bu konuyla alakalı en sahih hadis Ali radıyallahu anh'ın zikrettiği bu hadis-i şeriftir. Burada yine arkadaşlar وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً başını bir kez meshetti diyoruz. Burada başın sınırı bir önceki hadiste ne demiştik?
Saç biteminden,
enseye kadar, buradan kulaktan diğer kulağa kadar olan bölüme biz ne dedik? Baştır. Bunda bu hadis-i şeriften de Allah Resulü Aleyhisselam burayı, bu uzvunu, başını bir kez meshettiğini bize Ali radıyallahu anh bu şekilde bildiriyor. Bu hadis-i şeriften çıkarttığımız faydelerden en önemlisi arkadaşlar, bir önceki hadiste de geldiği gibi baş meshedilir, yıkanmaz. Yine ilim ehli arasında ihtilaflı bir konudur. Bazı alimler yıkanmanın da kerahatle meshetme yerine geçeceğini söylüyorlar. Ama racih olan görüş Allah-u Teala'nın ayet-i kerimede başınızı meshedin dediği gibi hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam başını meshettiği üzere diyoruz ki başın abdestteki hükmü arkadaşlar mestir. Yıkamak onun yerini almaz. Asıl olan mestir. Baş meshedilir. Diğer azalar ne yapılır? Yıkanır. Bu hadis-i şeriften ilk çıkardığımız faide başın meshedilmesinin farz oluşu. Yine aynı şekilde diyoruz ki başı meshetmekte vacip olan, farz olan bir kez meshedilmesi. Diğer azalarda birden fazla yapılması ne diyoruz? Sünnettir. Yani bir kez yıkanır, iki ona göre daha faziletlidir, üç ona göre daha faziletlidir. Ama sınır burada nedir? Üçtür. Dört, beş, altı olmaz. Sünnette gelen en çok üçe kadar. Ki insan mesela bazen ağzına bir kere su verebilir. Burnuna iki kere su verebilir. Yüzünü üç kere yıkayabilir. Yani bu sayılar arasında ne yapabilir? Sünnette geldiği üzere bir, iki, üç şekilde yapabilir.
Diyelim ki biz şimdi adres alırken unuttuk. İki sefer bunu yıkadık. Bunu geldik sağ kolumuzda üç kere yıkadık.
Bunda bir problem yok. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birer kere yıkamış, ikişer kere yıkamış, üçer kere yıkamış. Bazen birisini bir kere yıkamış. Diğer uzvunu iki kere yıkamış, bir diğerini üç kere yıkamış. Ama bu hadisten anladığımız üzere başın mesi
bir.
Birdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh ne diyor? Başını bir kez mesetti. Yani başa meste iki üç
yok.
Olmaz. Buradaki bu ayrıntıya ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Bunu bu şekilde bilmek lazım. Yine arkadaşlar burada istifadelerden bir tanesi de İslam şeriatinin bu ümmete kolaylığı vardır. Yani asıl itibariyle başın temizliği de yıkama şeklinde olabilirdi. Bu şekilde hafifletildiği için başın hükmü ne oldu? Meshetmek oldu. Yani düşünün şu soğuk havada abdest aldığımız zaman başımızı yıkamak farz olsaydı o zaman her abdest aldığımız esnada başımızı ne yapmamız gerekiyordu? Yıkamamız gerekiyordu. Allah-u Teala bu ümmete bu şekilde rahmet ederek ne yaptı? Başın hükmünü mes ile sınırladı. Yani başımıza mes etmek bu anlamda farzdır. Yıkamak onun yerini almaz diyoruz.
Dörtte biri denize geliyordu.
Onu da ileride alacağız. Şimdi geliyoruz. Bugün birkaç tane hadis alacağız. Böyle bazı hadisler üzerinde ki bu hadiste anlatmamız gereken konu buydu. Fazla da üzerinde konuşacak pek bir şey yok. Başta asıl olan bir kez mes etmektir. Bir sonraki hadis-i şerifimize geçiyoruz. Ve an Abdillah ibn Zeyd ibn Asım radiyallahu anhuma fi sıfatil vudu'i kal ve masaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi ra'sihi fe akbala bi yedeyhi ve adbara muttefakun aleyh ve fi lafzin lahuma ve bada'a bi mukaddemi ra'sihi hatta zahaba bihima ila kafa thumma raddahuma ila al makan alladhi beda minhu. Yine Abdullah ibn Zeyd ibn Asım radıyallahu anhuma Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin abdest alma şeklini anlatırken şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini önden arkaya doğru götürerek başına meshetti. Muttefakun aleyh. Ne demekti İlker abi muttefakun aleyh?
Buhari Müslim.
Bukhari ve Müslim'de geçen hadis-i şerif ikisinin ittifak ettiği. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk rivayette ne diyor? Ellerini önden arkaya doğru götürerek başını meshetti. Burada üzerinde durulması gereken şey ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başını mesheder iken iki elini
önden arkaya doğru
kullanmış olması. Önden arkaya doğru iki elini kullanmış olması. Bu ilk rivayet çok açık bir şekilde gelmiyor. Önden arkaya doğru nasıllığı ile ilgili pek bir şey bize anlatmıyor. Gelmiyor. Bir sonraki ve fi lafzin lahuma yani yine sahih Bukhari ve Müslim'de geçen diğer bir lafızda bu lafız bize ne yapıyor? Olayı daha tafsirli bir şekilde açıklayacak. Sahihindeki başka bir rivayette ise şöyledir. Ellerini başının ön tarafından başlayarak kafasının arkasına kadar götürdü. Sonra oradan geri getirerek başladığı yere kadar getirdi. İkinci rivayet, birinci rivayetin de
açıklaması.
Daha tafsirli bir şekilde. Ellerini başının ön tarafından arkasına, ensesine kadar getirdi. Daha sonradan oradan ne yaptı? Başladığı yere ellerini geri getirdi. Burada arkadaşlar bu şeyle ilgili şöyle bir soru aklımıza geliyor. Burada Ali radıyallahu anh, bir önceki hadis-i şerifte, Ali radıyallahu anh hadis-i şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başını bir kez meshetti. Bu hadis-i şerifte Abdullah bin Zeyd bin Asım radıyallahu anhuma'nın zikrettiği hadis-i şerifte ellerini kafasının arkasına kadar getirdi. Sonra başladığı yere geri getirdi. Bu iki hadis arasında zıt, tezat teşkil eden bir durum var mı? Birinde bir kere diyor. Birinde önden arkaya kadar, sonra arkadan öne kadar getiriyor.
Tek hamle olduğu için.
Diyoruz ki bu ikinci hadis, Ali radıyallahu anh hadisinin ne yapıyor? Açıklaması. Orada bir kez meshettiğini söylüyor. Ama bu meshetme şeklinin tafsilatı hakkında bize bir haber vermiyor. Diyoruz ki yani bu rivayetle bir önceki rivayet, Ali radıyallahu anh hadisindeki rivayet arasında bir tezat, bir ters düşme yok. Bu rivayet bir önceki rivayeti ne yapar?
Açıklar.
Buradaki hikmet de arkadaşlar, diyorlar ki alimler, kişi diyorlar başını meshettiği zaman, başının önünden başladığı zaman bu şekilde ne yapıyor? Saçlarının şu orta kısma kadar altlarını diyelim. Bu şekilde elini geriye götürdüğü zaman saçlarının
dibine
alt kısmına meshetmiş oluyor. Kafasının arkasında üstüne meshetmiş oluyor. Tam tersi değil mi? Buradan geri getirirken dönüşte bu tarafın içine, bu tarafın da üstüne meshetmiş oluyor. Yani şu hareketle hem saçlarının altına hem de üstüne meshetmiş oluyor. Buradan giderken saçlarının altına, buradan üstüne, buradan geri gelirken tam tersi. Saçlarının altına, buradan da üstüne meshetmiş oluyor. Diyorlar ki buradaki mesin hikmetlerinden bir tanesi de budur. Bu şekilde saçların hem altına hem üstüne ne yapmış olursun? Meshetmiş olursun. Biz de burada bu şekilde göstererek Osman radıyallahu anh'ın yaptığı gibi uygulamalı bir şekilde gösterdiğimiz zaman inşallah daha kalıcı olmuş olur. Yine burada bu hadis-i şeriften istifade ettiğimiz arkadaşlar yine biraz önce dediğimiz gibi baş meshedilir. Ne yapılmaz?
Yıkanmaz.
Yani 2-3 tane rivayet şu anda aldık. Hepsinde de başın bize meshedilmesi gerektiğini, yıkanan azalardan olmadığını bize ne yapıyor? Bu rivayetten istifade ettiğimiz en önemli şey bu. Ve biraz önceki rivayette de baktığımız zaman başa bir kez meshedilmesi gerekiyor dedik. Bunu da aldıktan sonra burada da mesin tafsilatlı bir şekilde nasıl alınacağını öğrendik. Yani ne yapıyorduk? Önce başımızın iki elimizde de bunu da unutmuyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İki elini başının ön kısmına, yani başın başladığı yer ne dedik? Saçların başladığı yer. Alnın üst kısmı, saçların başladığı yerden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki elini koydu. Daha sonradan ellerini ensesine kadar ne yaptı?
Götürdü.
Daha sonradan ellerini başladığı yere geri getirdi. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Bu rivayet nerede geçiyor arkadaşlar? Muttefakun aleyh. Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Ehli sünnetin ittifak ettiği, içinde zayıf hadis, uydurma hadis bulunmadığı üzerine ittifak ettiği Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih iki kaynak. Bir sonraki hadis-i şerifimizde yine başı ilgilendiren bir konuyla alakalı. O da وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ عَمْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ قَالْ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَدْخَلَ إِصْبَعِيهِ السَّبَّاحَتَيْهِ فِي اُذْنَيْهِ وَمَسَحَ بِإِبْحَامَيْهِ ظَاهِرَ اُذْنَيْهِ اَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدُ وَالنَّسَائِ وَصَحَّهُ اِبْنُ خُزَيْمَ. Bu hadis-i şerifler arkadaşlar Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin abdest alma şeklini anlatırken, burada da yine arkadaşlar buraya dikkat çekmek istiyorum. Bu sahabi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin abdestini bize ne yapıyor? Baştan sona kadar sıralıyor. Ali radıyallahu anh da aynı şekilde. Bir önceki Abdullah ibn Zeyd ibn Asım radıyallahu anhuma da aynı şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl abdest aldığını bize sıralıyorlar. Müellif de dedik ya, kitabında şuna dikkat ediyordu. Kitap fazla uzun olmasın, konuyla ilgili kısmı getiriyordu. Burada da yine diğer geçmişteki rivayetlerde gelmeyen diğer bir ziyadeyi getiriyor. Osman radıyallahu anh'da olmayan, Ali radıyallahu anh'da aynı şekilde gelmeyen ziyadeyi getirerek bu şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl abdest aldığı ile ilgili bu ziyadeyi getiriyor. Burada da arkadaşlar diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başını meshetti ve işaret parmaklarını kulaklarının içine, iki işaret parmağını kulaklarının içine ve iki baş parmağını da kulaklarının dışına yaparak kulaklarını ne diyor? Meshetti. Ahracahu Ebu Davud ve Nesai. Bu hadis-i şerifi Ebu Davud ve Nesai tahric etmiş. Kitaplarında, sünenlerinde yer vermişler. Ve sahhahahu İbn-i Hüzeyme. İbn-i Hüzeyme de bu hadis-i şerifin sahih olduğunu söylemiştir. Burada da arkadaşlar yine bize diğer önceki hadislerden bir ziyade geliyor. Diyoruz ki kulaklar da bu şekilde meshediliyor. Yani iki işaret parmağı kulakların içini meshederken iki baş parmak da ne yapıyor arkadaşlar? Kulakların dışını meshediyor. Diyoruz ki kulaklar da baştan sayıldığı için hükmü de başın hükmü ile aynıdır. Yani bir kez meshedilir. Yani kulaklar da baştan olduğu için kulakları da meshetmek etmenin hükmü nedir arkadaşlar? Vaciptir. Yani farzdır. Yani kulakları meshetmek de farzdır. Nasıl biz ağız, burun yüzden olduğu için onların yıkanması farz dedik. Burada da kulaklar aynı şekilde baştan olduğu için onların meshedilmesi de nedir arkadaşlar? Farzdır.
Kulak yüze girmez değil mi hocam? Başa girer.
Kulak başa giriyor. Çünkü yüzün sınırlarını açıklarken kulağa. Bu kulaktan diğer kulağa kadar dedik. Kulağa kadar kulağı bunun içine
girmiyor.
Sokmadık. Yani yüzümüzü yıkadığımız zaman abdest alırken kulaklarımızı yıkıyor muyuz?
Yok.
Yıkamıyoruz. Sadece şu biraz önce aktardığımız alnın başından, saçların başladığı yerden, sakalların altında kadar olan bölüm bir kulaktan diğer kadar olan kısma biz ne diyoruz?
Yüz
diyoruz. Başın içinde kulaklar da baştan olduğu için bu kafa dediğimiz, tabir ettiğimiz yerden olduğu için onlar da baş gibi ne yapılıyor arkadaşlar? Mes ediliyor.
Sıralaması nasıl hocam?
Neyin sıralaması?
Kulağı ne zaman?
Önce başımıza mes ediyoruz.
Evet.
Bunlarla ilgili hadis-i şerifleri de yine alacağız sırayla gittiğimiz için. Evet. Elimizi geri getirdik, başımıza mes etmiş
evet.
olduk. Daha sonradan bu ellerimiz de kulaklarımızın içine, sonra evet. kulaklarımızın dışına.
Bir kere.
Bir kere. Evet.
Kulak deliğin içine mi yoksa şu...
Komple kulak dediğimiz şeyin bu ya, hepsini. Ha.
Sadece
komple.
İçine değil yani.
Sadece şu içine sokup değil, çıkarmıyoruz. Değil, komple kulağın yani içi,
içi
baş parmaklarla da kulağın dışını ne yapıyoruz arkadaşlar?
Mes
ediyoruz. Kulağın da hükmü başın hükmüyle aynı olduğu için o da mes edilmesi farzdır ve
bir kere.
Bir keredir. Bu da üzerinde
aynı
dikkat.
Aynı suyla değil mi?
Aynı suyla. Bununla ilgili hadisler yine ileride gelecek. Bazı rivayetlerde başka su aldığı ile ilgili rivayetler var. Ama Sahih Müslim'de gelen, diğer yerlerde gelen hadis-i şeriflerde de aynı suyla, elindeki bu şeyle ilgili şeyimiz var. Onları da inşallah bu şekilde hadisleri parça parça almaya devam ediyoruz. Burada da yine bu hadis-i şeriften istifade ettiğimiz konulardan bir tanesi diyoruz ki kulaklar da baştandır. Hüküm olarak da başın hükmüyle aynıdır. Bir kez meshedilir. Meshedilme şekli de ikinci istifade ettiğimiz tafsilli bir şekilde hadis-i şerifte bize gelmiş. İşaret parmaklarıyla kulakların içini komple, baş parmaklarla da kulakların dışını ne yapıyoruz?
Meshediyoruz.
Yine diyoruz ki burada, ki biraz önce de söyledik, kulakların birden fazla meshedilmesi meşru değildir. Yani bir insan iki kere, üç kere kulağını mes edemez. Burada şey sınırlama bir ile sınırlıdır. Diğer azalarda dediğimiz gibi iki veya üç kez yapmak sünnettendir. En eftali de bütün azaların üçer kez
yıkanması.
Ama bunun haricinde dedik ki bir kişi bir kere yıkasa da bütün azaları ne olur? İkişer ikişer yıkasa da olur. Üçer üçer yıkasa da olur. Yıkanan azalardan bahsediyoruz. Veyahut da birini bir kere... Bir diğerini iki kere, başka bir azayı da üç kere yıkasa yine abdesti sahihtir, bir problem yoktur. Yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hepsi gelmiştir, varit olmuştur. Yine burada konuyla alakalı, sorduğun şeyle alakalı, cumhur, alimlerin cumhuru, geneli, çoğunluğu kulakları mesheder iken yeni bir suyu alınmaması gerektiğini söylüyorlar. Cumhurun görüşü bu. Yani kulakları mesederken baştan kalan su neyse, o ıslaklık neyse, onunla da kulaklarını ne yaparsın? Mesh edersin. Sadece burada bir hali, bir durumu ayırt ediyorlar. Diyorlar ki o da eğer başına meshettiğin esnada komple ellerin kurudu ise, ellerinde meshetmek için hiçbir ıslaklık kalmadı ise, o zaman diyorlar yeni bir su almanda bir problem, bir beis yoktur. Bazı insanların veyahut da kadınların saçları uzun olduğu için başını meshettiği esnada bütün elindeki o ıslaklık, o şey kuruyabilir. Bu yüzden yeniden bir su almasında bir beis yoktur. Ama bunu işi tabii ki vesveseye döküp acaba kaldı mı kalmadı mı durumuna getirmemek lazım. Yani meshettikten sonra asıl itibariyle o elinle aynı zamanda direkt işaret parmaklarıyla kulakların içi, baş parmaklarla da kulakların dışı ne yapılır?
Mesh edilir.
Buradan da biraz önce Ercan'ın sorduğu soruyla ilgili kısma geliyoruz. Burada da diyoruz ki alimler başın mesh edilmesi ile ilgili ittifak etmişlerdir arkadaşlar. Dört mezhep imamı da başın mesh edilmesi gerektiği. Yani baş yıkanmaz. Ne yapılır?
Mesh edilir.
Bununla ilgili bir ittifak etmişler. Ama ihtilaf ettikleri bir konu var. Bunun üzerine ittifak ettikten sonra acaba başın hepsine mi mesh etmek gerekir? Yoksa bir kısmına da mesh etmek yeterli midir? Diye bu konuda da ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. İmam Ebu Hanife ve İmam Şafii diyorlar ki başın bir kısmına da mesh edilse olabilir, yeterlidir. Delil olarak da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sarık taktığı esnada alnına mesh ettiğini söylüyorlar. Daha sonradan da sarığın üzerine mesh ettiğini delil getiriyorlar. Sarık taktığı esnada alnının açık olan alnına mesh ettiğini, daha sonradan da ne yaptığını, sarığa mesh ettiğini söylüyorlar. Diyorlar ki demek ki alnının burasına mesh etmek yeterlidir. Delil olarak bunu söylüyorlar. Diğer bir görüş de İmam Malik ve İmam Ahmet, yani İmam Ebu Hanife ile İmam Şafii başın bir kısmının mesh edilmesinin yeterli olduğunu söylüyorlar. İmam Ahmet ile İmam Malik de diyorlar ki başın tamamının mesh edilmesi gerekir. Çünkü diyorlar biraz önce de aldığımız hadis-i şeriflerin hepsine baktığımız zaman ki biraz önce de üzerinde vurguladık. Sahihinde muttefakun aleyh olan hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Başının önünden başladı, iki eliyle beraber arkaya kadar getirdi. Daha sonradan ellerini başladığı yere geri getirerek başına bu şekilde mesh etti. Aynı şekilde Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimallah diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başının bir kısmına mesh ettiği ondan nakledilmemiştir. Yani burada sarığın üzerine, sarık varken kafasında oraya mesh etmek aynı ayakların üzerinde mesh varken onun üzerine mesh edilmesi gibi. Yani bu durum farklı bir durum. Yani biz ayaklarımıza mesh olmadığı zaman ne yapıyoruz? Yıkıyoruz. Yıkamamız farz. Mesh giydiğimiz zaman bu başka bir konu. O zaman onların üzerine mesh ediyoruz. Burada da ilk görüşün İmam Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin delil olarak getirdiği şey de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıplak başı varken, yani başında bir şey giymiyor iken alnına sadece secde alnına sadece mesh mi etti? Yoksa başında
ensesine kadar.
Yani burada ne diyoruz? Diğer görüşün, ikinci görüşü İmam Malik ve İmam Ahmed'in görüşüne göre gelen hadis-i şerifler daha açık, daha net. Nasıl başa mesh edilmesi gerektiğini ne yapıyor bize? Açıklıyor. Diğer hadis belki konuya delalet ediyor ama direkt konuyla alakalı değil. O ne, hangi konu içine giriyor? Sarık giydiğin zaman, başında sarık var ise o zaman nasıl mesh etmen gerekiyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulaması nasıl? Ama bu konuyla alakalı direkt sarık olmadan açık olan başa mesh etme ile ilgili bize bir fayda katıyor mu?
Yok.
Katmıyor. Onun kattığı fayda sarık giydiğin zaman başına nasıl mesedersinle ilgili?
Sınırlı.
Onunla ilgili sınırlı. Bir, ne diyoruz? Hadis-i şerif. Yani konuyla alakalı delil teşkil etmiyor. Yine aynı şekilde İbnül Kayyim Rahimullah diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den başın bir kısmına mesh edileceğine dair bir tek bile sahih hadis-i şerif varit olmamıştır diyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den başın bir kısmına mesh etmek ile ilgili bir tek sahih hadis bulunmamaktadır diyor. Sadece başın bir kısmına mesh edileceğine dair. Ve aynı zamanda yine konu وَمْسَهُوا بِرُؤُسِكُمْ yine burada dedik ki olay harfi cere dönüyor. Buradaki B harfi cerine dönüyor. Burada da ne yapıyoruz? Lugat ilmiyle ilgili nahiv kurallarına, alimlerine döndüğümüz zaman diyorlar ki buradaki B harfi ceri hiçbir zaman لِتَّبِعِبْ yani bazısı manasını ne yapmaz diyorlar?
Taşımaz.
Hiçbir zaman bazısı manasını katmaz. Buradaki diyorlar B harfi ceri lil ilsak. İlsak da ne demek arkadaşlar? Yani yapıştırarak, değdirerek meshetmek ayet-i kerimede. وَمْسَهُ بِرُؤُسِكُمْ yani buradaki B harfi cerinin bu kelimeye kattığı mana elini yapıştırarak, değdirerek, temas ettirerek meshetmek anlamına geliyor. Yoksa diyorlar buradaki B harfi ceri hiçbir zaman bir kısmı anlamına gelmez. Bu manayı bu cümlede ne yapmaz? Katmaz diyorlar. Hatta diyorlar ki lügat alimleri kim B harfi ceri littebeyt manasına gelir diyor ise o kimse diyor Arap dilini bilmiyordur diyorlar. Yani bu manaya hiçbir zaman gelmez diyorlar. Bu hadis-i şeriften de arkadaşlar görmüş olduğumuz üzere aldığımız üzere diyoruz ki başın meshedilmesi aynı şekilde bir kez meshedilmesi vaciptir. Kulaklarda nasıl yapılacağını söyledik. İki işaret parmağıyla kulakların içi, baş parmaklarda kulakların dışı bu şekilde yapılır. İlim ehlinin ihtilaf ettiği bir meseleyi de zikrettik. O da neydi arkadaşlar? Başın bir kısmını meshetmek gerekiyor. Yoksa başın tamamına mı? Aldığımız hadis-i şeriflerde de gördüğümüz üzere abdest alırken başın tümü meshedilmesi gerekiyor. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
Geçen haftaki şeyde bu hani elleri